Herkese merhabalar. Gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberiniz Hilmi Çalış. Her zaman olduğu gibi ilginç hikayelerle sizlere 30 dakika boyunca ev sahipliği, belki de rehberlik yapacağım. Sizi tarihin engin denizlerinde bir şeyler avlamaya, bir şeyler keşfetmeye çıkartacağım. Eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatılacakların tadını çıkarın. Herkese yeniden merhabalar. Geçtiğimiz hafta başladığımız 1001 İstanbul serisi oldukça ilgi gördü. Bundan dolayı dinleyen, beğenen, paylaşan, alkışlayan ve kendinden geçen herkese çok çok teşekkür ederim efendim. Geçtiğimiz haftada söylediğim gibi 1001 İstanbul'un günü salı olmayacak. Geçtiğimiz hafta bitirmeyi planladığım ama bitiremediğim, yetmiyormuş gibi bu haftada bitirmeyi planladığım ama bitiremediğim yeni bölümün farklı bir versiyonuyla karşınızdayım. Mimar Sinan dosyasını açtım ama her zaman olduğu gibi yüzeysel bilgilerle sizlerin karşısına çıkmak istemediğim için araştırma hala devam ediyor. Aslında bu araştırma bitmişti bitmesine ama ben kendimi pek tatmin olmuş bulmadım. 2003-2015 yılları arasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde turus rehberliği eğitimi alırken bitirme projesi olarak ben Mimar Sinan'la ilgili bir proje hazırlamıştım. Karşınıza kolaycı bir şekilde bu projeyi alıp hemen sunmak istemedim. Çünkü 2015 senesinde verdim. Üzerinden neredeyse 6 yıl geçti. Haliyle yeni öğrenilen bir takım şeyler de var. Haliyle o yeni bilgileri mevcut tezin içine yedirmeye çalışıyorum. Oldukça keyifli, güzel, eğlenceli bir seri olacak. Duymadığınız, bilmediğiniz bir takım şeyleri de sizlerle paylaşacağım. Ama ben bu haftayı da boş geçmek istemedim. Onun yerine Sinan'ın kendi dilinden dinlemeye başlarsak galiba en doğru adımı yapmış oluruz diye düşündüm ki zaten kendi hayat hikayesiyle ilgili olan anlatıyı kendi ağzından veya aktardıkları üzerinden Sahi Mustafa Çelebi'nin yazmış olduğu hayat hikayesinden yola çıkarsak önümüzdeki günlerde anlatmaya başlayacak olduğum çoğu bilgi tam bir bütün oluşturacaktır diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Elimizde bir tane hayat hikayesi yok aslında. Birden fazla hayat hikayesi var. Şöyle bir isimlerine baktığım zaman önce Tezkiretül Bünyan geliyor. Yapılar kitabı. Ondan sonra Tezkiretül Emniye. Aynı ifadenin farklı bir versiyonu. Tuhfetül Mimarin, Risale-i Mimariye ve Adsız Risale. Ona herhangi bir ad vermemişler. O yüzden de Adsız Risale olarak Topkapı Sarayı Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunuyormuş efendim bu. Neden bu 6 farklı ismi saydım? Bunların hepsi her ne kadar Mimar Sinan'ın hikayesini anlatıyor olmuş olsa da bunların hepsi aslında farklı farklı içeriklere sahip. Öyle ki asıl ilginç olan da zaten bu. Bu kitapların hepsinde Mimar Sinan yapmış olduğu yapıların listesini adlarıyla beraber veriyor. Ama mesela Tezkiretül Emniye'de 335 yapıdan bahsederken Tezkiretül Bünyan'da 370'e çıkıyor bu. Tuhfetül Mimari'nde 365'e evriliyor. Yani hepsinin sayısı diğerlerinde farklı. Adsız Risale mesela bir sayfalık bir eser. Ondan sonra Risale-i Mimari 6-7 sayfa. Aslında bunlar Adsız Risale'den başlayarak her seferinde üzerine koyularak eklenmiş. Yani bir taslaktan, bilmiyorum burada dinleyenlerin arasında var mıdır. Senaryo yazımında önce sinopsis yazılır tek sayfa halinde. Daha sonra o sinopsis tretman haline gelir. 7 sayfa, 7-8 sayfa diyelim ona. Ondan sonra da asıl senaryo yazılır. Bu seyretmiş olduğumuz filmlerin. Aslında bunların arka planıyla ilgili ben okuma yaparken de bu seri geldi gözümün önüne. Önce Adsız Risale, daha sonra işte Risale-i Mimariye vesaire devam ediyor. Ama işin ilginci hepsinde farklı farklı sayılar telaffuz etmesi. En son yazıldığına inanılan Tezkiretül Bünyan. Bunda 335 yapı olduğunu söyledim size. Ama diğerlerinde mesela Adsız Risale'de, Risale-i Mimariye'de, Tuhfetül Mimari'nde ve Tezkiretül Emniye'de hep fazla fazla sayılar var. Bunları kırpa kırpa kırpa en sonuncu bölüme kadar gelmiş Mimar Sinan. Belki de diğerlerindeki o doygun sayı kendisini de rahatsız etmiş olabilir. Çok da emin değilim. Biz şimdi bunları geçelim bakalım. Önce Adsız Risale'den başlayacağımı söyledim size. Çünkü ilk yazıldığına inanılan o. Merak etmeyin, elimdeki eser oldukça anlaşılabilir bir Türkçe ile Mehmet Zeki Sönmez tarafından yazılmış. Şöyle anlatıyor Adsız Risale'de Mimar Sinan kendisini. Sonsuz hamd ve övgüler olsun o yüce padişah hazretlerine ki insanoğlunu yeryüzüne gönderip ona bütün canlıların üzerinde değer verdi ve yüceltti. Burada bahsettiği padişah tabi o sırada tahta oturan 3. Murat değil, yüce yaradana kendince burada hamd ve sena ediyor ve onu bütün padişahların en tepesindeki insan olarak görüyor. Şöyle devam ediyor Koca Sinan. Yüce Allah'ın birliğini ikrar ile verdiğim sonsuz nimetlere şükretmesi için konuşacak dil verdi diye Allah'a bir kez daha teşekkür ve duasını belirttikten sonra aciz ve Allah'ın bağışına rahmetine muhtaç olan ben Abdullah oğluyum. Devşirme olarak geldim ve Yeniçeri olduktan sonra Rodos ile Belgrad seferlerine katıldım. Oldukça açık bir şekilde Abdullah oğluyum vurgusunu özellikle yapıyor Mimar Sinan burada. Çünkü devşirmelerin yani din değiştirip de devlet hizmetine girmiş olan herkesin babası Abdullah, Abdülmennan, Abdülrauf, Abdurrahman gibi farklı isimlerle kaydoluyor. Bunun açıklamasını önümüzdeki hafta yapacağım ben. Ondan sonra Yeniçeri olduğunu zaten kendi belirtiyor. Rodos ve Belgrad seferlerine katıldığını söyledikten sonra kısa bir CV oluşturuyor. Şöyle devam ediyor Koca Sinan. Ardından atlı sekban olup Mohaç seferine gittim ve acemi oğlanlar yaya başılığına yükseldim. Aradan epey zaman geçtikten sonra kapı yaya başısı oldum. Bir süre sonra da zemberekçi başı olarak Alman seferine, ardından da Bağdat seferine gittim. Şimdi burada kat edilen mesafeyi şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Bir tarafta Alman seferi. Bu arada Alman dediğim kalkıp da öyle Berlin'e vesaire falan gitmiyorlar. O dönemde Alman devletinin idaresi altında olan yerleri bir sefer düzenliyorlar. Yani Almanya'nın işlerine kadar gitmiyorlar ama öbür taraftan da Bağdat seferine kadar gidiyorlar. O da ilginç. Bu seferde Haseki oldum ve daha sonra Korfo ve Pulya seferlerine katılıp son olarak da Karaboğdan seferine gittim. Korfo hemen Adriyatik Denizi'nin girişinde Adriyatik'i kontrol edebilecek konumda olan bir ada. Demek oradaki sefere de gitmiş. Bir de Pulya'ya gitmiş. Pulya İtalya'da. Bu çok bilinen bir şey değil. Kanuni'nin çok konuşulmayan, biraz da başarısız olduğu için konuşulmadığına inandığım bir seferi bu. Pulya seferi. Yani Pulya seferine katıldığını belirtiyorsa demek ki Mimar Sinan İtalya'ya da ayak basmış. Bu da o dönemki İtalyan mimarisini gördüğünü gösterir. Karaboğ'dan günümüzde Moldova buraya katılıyor ve zaten bu seferden dönüşte mimarbaşı görevine tayin oluyor. Bu arada hep saymış olduğum kapı yaya başısı, yaya başısı, zemberekçi başısı, Haseki vesaire bunları önümüzdeki haftadan başlayarak bir seri halinde sizlere anlatacağım. Atsız Risale bu kadar. Bundan başka bir şey yok Atsız Risale'de ama diğerlerine baktığımızda iş biraz daha dallanıp budaklanacak diyorum. Risale-i Mimari'ye geldik. Burada da aslında çok farklı bir şeyler söylemiyor. Risale-i Mimari'nde de hemen hemen aynı minvalde hayat hikayesi sayıyor. Mesela burada farklı olarak diğerinden Osmanlı'nın yüksek kanununa ve Hakanlığın güzel emirlerine göre Karaman vilayetinden devşirilen Hristiyan oğlanlarıyla beraber yüce devletin kapısına geldim. Burada da menşeine yönelik aslında bize bir ip ucu veriyor. Ondan sonra katıldığı seferleri sayıyor. Sultan Süleyman Han burada artık hizmet ettiklerini sayıyor. Risale-i Mimari'nde Atsız Risale'den farklı olarak Sultan Süleyman, Sultan II. Selim Han ve Sultan Murat Han hazretlerinin saltanat dönemlerinde kesintisiz aynı görevde bulundum diye de belirtiyor. Ama burada farklı olarak bir şey sayıyor. O kafa karıştırıcı. Önümüzdeki hafta detaylıca anlatacağım onu. Şanı yüksek 3 padişahın saltanat dönemlerinde ele alınan binalardan sadece Sultan Süleyman Han hazretlerinin tahta çıktıktan sonra babası Cennet Mekan Sultan 1. Selim Han için yaptırdığı imareti şerifeden başka bütün yapılar bu aciz kullarının çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır diyor. Yani Sultan Süleyman döneminde babası adına, çünkü babası Avrupa'ya yapılan bir sefer sırasında hemen İstanbul'un çıkışında vefat ettiği için camisini tamamlama fırsatı bulamaz ve Sultan Süleyman bunu tamamlar. Bunu da özellikle belirtme gereği duymuş. Şimdi geldiğimizde bir de Tuhfetül Mimari'ne geldiğimizde yine naat kısmı var. Yani peygambere ve Allah'a karşı bir övme içeren uzunca bir şiirden sonra kendisi anlatmaya başlıyor. Yine Karaman vilayetinden devşirildiğini Hristiyan olanlarıyla beraber acemi ocağında geçirdiği günlerden vesaire bahsediyor. Bağdat seferinde Haseki olup padişah alayında şerefle görev yaptım. Burada da bize Haseki'nin nasıl bir görev olduğunu bir şekilde belirtiyor Mimar Sinan. Haseki 4 tane oluyor Hasekiler ve bu Hasekiler padişahın atının yanında ilerliyorlar. Bir giriş yapıyor. Benim en sevdiğim bölüm burası bu kitapta. Çünkü bir sosyal gözlem de yapıyor. Yani 16. yüzyıl Osmanlı dünyasında yaşayan bir insanın mimarlığı nasıl algıladığını da bir şekilde bize anlatıyor. Şöyle giriyor: akıllı kişiler ve düşünme yeteneği olanlar çok iyi bilir ki insan eliyle bina yapılmasının makbul bir iş sayılması çok eski tarihlerde başlamıştır. Yapmış olduğu işe burada bir ayrıcalık tanıyor. Akıllı kişiler, düşünme yeteneği olanlar iyi bilir gibilerinden yapmış olduğu yapıların kimler tarafından takdir edilmesi gerektiği konusunda bize burada bir ipucu verdikten sonra Mimar Sinan şöyle devam ediyor: İnsanoğulları bir zaman sonra dağlardan ve mağaralardan sıkılarak köyler, kasabalar, şehirler yapma eğilimi göstermiştir. İnsanlar medenileştikçe zaman içinde imar faaliyetleri de hızla gelişmiş, herkes kendisinden bir anı kalmasını istediği için çok sayıda bina yapmıştır. Hatta dünyada bir benzeri daha bulunmayan Ayasofya Agnados adlı bir mimar tarafından 14 yılda tamamlanmıştır. Bu arada bu isim ve tarih o dönem Osmanlı aydınlarının kabul ettiği şey, hatta Evliya Çelebi'de de Mimar Agnados'a atfedilir Ayasofya'nın yapımı. Çünkü bu biraz da böyle Anthemios, çünkü mimarlardan biri hatırlarsanız ilk programda söylemiştim, Anthemios'tu. Bu Anthemios'un farklı bir telaffuzu olabilir veya o döneme kadar gelen yansıması olabilir bu ismin. Ancak Ayasofya'nın bitirilişinden birkaç yıl sonra yassı olan kubbesinin yıkıldığı ve aynı mimar mühendis tarafından çeşitli güçlüklerle yeniden inşa edildiği tarihte açık olarak belirtilmektedir. İsim konusunda bir sapma var ama gerçeği de bir şekilde biliyorlar. Yani o kubbenin kısa süre yıkıldığını da biliyorlar. Böyle olduğu için bu aciz kul, yani ben Kayserili Sinan da her yapının bitirilmesine kadar olan zaman içinde büyük sıkıntılar çektim. Ancak bu sıkıntıların tamamı Büyük Osmanlı'nın ülkeler fetheden uğurlu devletini ve yüce himmetini yükseltmek için olduğundan gönlümüzdeki doğruluğun bereketlendiğine hiç şüphe yoktur. Yine burada kendine dair hep aciz kul, fakir, hakir ifadelerini çok kullanıyor. Bir kez daha kullanmış burada ve Kayserili olduğunu burada altını çizerek söylüyor. Bundan sonrası benim en hoşuma giden yer, hatta yani elimdeki kitabın da altını böyle kalın kalın çizmişim. Şöyle diyor: doğrusu mimarlıktan daha zor bir sanat mevcut değildir. Kim bu şerefli mesleği yapıyorsa inşa ettiği binanın yeri sağlam olmadıkça temele başlamasın. Yani diyor ki şerefli mimar binanın temelini sağlam yere yapar. Binanın temelini sağlam yere yapmayanlar bu teşbihe göre ne oluyor? Ben telaffuz etmeyeyim, burada okuyanlar bir dereceye kadar anlar diye tahmin ediyorum. Ayrıca yapının temelini çok dikkatli hazırlamalı ve mutlaka bütününde sağlam zemine ulaşılmalıdır. Bakın gene zeminin ne kadar önemli olduğuna dair bir kez daha vurgu yapıyor. Hemen sağlam olmadıkça temele başlamasın cümlesinden sonra. Fil ayakları, sütunlar ve koltukların yanı sıra üst yapılarda da yer alan kubbe, yarım kubbe ve kemerleri çok özenli şekilde inşa etmeli diye de bitirmiş burada. Bu girişi Tuhfetül Mimari'nin, ondan sonra şeyi sayıyor, yapmış olduğu eserleri sayıyor. Ama burada ilginç bir şekilde Sultan Selim Hanı, yani Çarşamba'da bulunan Sultan Selim Camii'ni kendine mal ediyor. Daha sonraki kitaplarda bu yok ama bu işte kafa karıştırıyor biraz da. O da ilginç bir şey. Oldukça uzun uzun uzun uzun bunların hepsini liste liste yazmış. Dediğim gibi yani 365 tane yapı var burada. En sonunda bir sonuç bölümü yazmış buraya. Diğer kitaplardan farklı olarak bunda bir sonuç bölümü var. Sonuç bölümünde de büyük usta şöyle bitiriyor bu küçük kitapçığı diyelim. Genelde bu risaleler, yani tam bir kitap değil, uzunca bir makale veya kısaca bir kitap. Onun içinde ayrı bir ifade kullanmışlar, risale deyimini. Bu risalede şöyle anlatıyor, şöyle bitiriyor desek daha doğru Mimar Sinan'ın: Ayasofya tarzında yapılan binalar yeterince inceliğe sahip değilken ben kulları Sultan Süleyman Han'ın şerefli binalarını, Süleymaniye'den buradan bahsediyor, örnek ve öncüsü olan Şehzade Sultan Mehmet Camii'ni tamamladım. Bu güzel bir betimleme. Yani ne yaptığını çok iyi biliyor Mimar Sinan. Osmanlı mimarisine getirdiği özelliklerden bir tanesi de içerideki estetiğin dışarıya da yansımasıdır. Mesela Ayasofya'da veya erken dönem Osmanlı camilerinde bunu çok görmezsiniz ama Mimar Sinan bunu amaçlamış ve bunu amaçladığını da bu sözlerle bir kez daha vurguluyor. Şöyle devam ediyor. Bu yüce binada güzel sanatların her türü birbirine uyumlu ve ahenkli şekilde uygulanmıştır. Öncelikle şadırvanların suların akışı çok ulvi olup su içme kabı için dört köşesinde oluklar vardır. Abdest için caminin iki tarafında yan revaklardan akıtılan 17'şer çeşme gerçekten benzersizdir diye Süleymaniye Camii'nin özelliklerini anlatıyor. 4 minare yaptığını söylüyor. 10 şerefesi vardır diyor ve bu sayı binayı yaptıran Şahlar Şahı Süleyman'ın ülkeler feden Osmanoğullarının 10. padişahı olduğuna işaret etmektedir. Yani burada bir kez daha bir özellikle turist rehberleri olarak turlarda çokça vurgularız biz bunu. Kendi de bunu bir kez daha tekrar etmiş oluyor bu yazmış olduğu kitapta. Mihrap ve minberi bu iş için özel olarak seçilmiş mermerlerin işlenmesiyle meydana gelmiştir. Köşelerde küçük mermer direkler, kürsüler hazırlanmış ve file ayaklarının aralarına her biri dünyanın haracına bedel 4 tane büyük sütun konulmuş. Bu sütunlardan detaylıca bahsediyor bir sonraki kitapçıkta. Onlara demek ki onların getirilmesi bayağı bir masraflı olmuş veya külfetli olmuş ki bunu bir kez daha tekrar etmiş. Böylece bitiriyor bunu da. Ondan sonra bir sonraki eser geliyor. Tezkiretül Ebniye dediğimiz yapılar kitabı. O oldukça uzun bir şiir. Şimdi ben burada tabii şey yapmayacağım. Uzunca şiiri okumayacağım size. İlgimi çeken birkaç tane satır var. Onları size tekrar edeceğim. Şöyle diyor. Hakkın bir lütfuymuş kabiliyet. Kılıp cehd eyledim tekmili sanat. Şimdi burada güzel bir betimleme var. Hani günümüzde bu özellikle beni dinleyen varsa bilmiyorum genç arkadaşlar için de Mimar Sinan'ın hayatından öğrenebileceğimiz bir şey var. Hakkın bana verdiği bir şeydir yetenek diyor ama buna rağmen gayret edip sanatımda ilerlemeye çalıştım diye de bir vurguda bulunuyor. Murat edindim olam ki mimar. Mimar olmaya murat etmiş. Kemalimle koyam alemde asar. Yani olgunluğumla alemde eserler bırakayım. Der idim ki müyesser eyleye hak. Allah beni isteğime kavuştursun diye dua ederdim. Bana bir Ali Beytullah yapmak. Ha bu asıl istediği yüce bir cami yapmakmış. Olacak var imiş hikmeti ilahın. Düşer kalbine bir gün padişahın. Bu da güzel. Diyor ki olacağı varmış ki padişahın bir gün gönlüne böyle bir şey düşmüş ve beni seçip mimar olarak şehzade için bir bina yapmamı istedi diyor. O zaman resmeyledim bir cami hup hoş bir cami resmeylemiş. Bu çok enteresan bir şey. Anlatmayı planladığım şeylerden bir tanesi de bu ifade resmeylemek. Demek ki çizilen planlar varmış o dönemde. Ama tabii günümüze bunlar ulaşmamış. Huzuru mahşerde düştü hayli mergup. Yani oldukça beğenildiğini söylüyor padişah tarafından. Oldukça uzun tabii. Yani bunların hepsini şimdi tek tek girmeyeceğim ben. Tezkiretül Emniye böyle. Şimdi en uzunu ve en detaylısı da Tezkiretül Bünyan. Tezkiretül Bünyan'da biz sadece bu saymış olduğum kısa yaşam öyküsüyle alakalı şeyleri değil daha farklı şeyleri de bulur. Nasıl mimarlık aldığını ve bu mimarlığı alırken içine düştüğü sürüncemeyi, ikilemi çok iyi anlatır burada. Kendi ruh durumunu, kitabı neden yazdığını çok iyi anlatır. O çok güzeldir, çok insani bulurum ben dürüst olmak gerekirse. Onun haricinde Süleymaniye'yi nasıl yaptığını anlatır, su yollarını nasıl yaptığını anlatır. Yani bayağı detaylı bir şekilde anlatır. En sevdiğim şekilde anmamın sebebi onun özellikle ruh durumuyla alakalı bir tabloda çizebiliriz diye düşünüyorum. Ben buradan Tezkiretül Bünyan'da da her zaman olduğu gibi önce Allah'a, sonra Hazreti Muhammed'e, dört halifeye, o dönem Vezir-i Azam olan Siyavuş Paşa'ya bile güzel güzel şiirler, övgülerde bulunduktan sonra bu kitabın yazılmasının nedeni diye bir başlık açmış. Bir gün padişahın baş mimarlığını yapma mutluluğuna erişmiş olan Abdülmennan oğlu Sinan. Çok enteresan. Bakın değişiklik var. Biraz önce kendini Abdullah oğlu olarak tanıtıyordu. Burada Abdülmennan oğlu Sinan diye tanıtıyor. Bu büyük bir ihtimal kafiye olsun diye tercih edilmiş olabilir. Çünkü Abd, ABD ifadesi kul köle demek. Arkasına Allah'ın 99 isminden biri geldiği zaman yani Allah'ın kulu kölesi anlamına geliyor. Malum Hazreti Muhammed'in babasının adı da Abdullah olduğu için din değiştirenler genelde bu ismi almışlar. Ama sadece Abdullah şeklinde değil, dediğim gibi Allah'ın diğer 99 adıyla beraber Abdülmennan da bunlardan bir tanesi. Sahi Mustafa Çelebi'ye şöyle demiş: artık çok yaşlandım dedikten sonra Sinan oldukça edebi bir içerikle şöyle devam ediyor. Ancak rüzgarın savurduğu yapraklar gibi geçip giden zaman içinde yaptığım işlerin unutulmamasını ve hayırla anılmayı istiyorum. Anlatacaklarımı nazım ve nesir olarak yazar mısın? Demiş Sahi Mustafa Çelebi'ye. O da tabii olur demiş haliyle. Ondan sonra da oldukça güzel bir şiirle güzel bir girizgah yapıyor. Asıl konuya doğru yavaş yavaş geliyor. Ben Tanrı'nın bu değersiz kulu, yani hakir ve fakir, bunu günümüz Türkçesine böyle çevirmişler, Sultan Selim Han'ın gül bahçesini andıran saltanat yıllarında devşirildim. Burada güzel bir ipucu veriyor önümüzdeki haftaki program için. Kayseri sancağından erkek çocuk devşirilmesi onun devrinde olmuştur. Acemi oğlanlığın kurallarına uygun yolları izleyerek dülgerliğe kendi isteğimle girdim. Dülgerlik burada marangozluk mesleğini tercih etmiş acemi oğlanıyken. Ustalarımın yanında yılmadan sürekli çalışıp mesleğimle ilerlemeyi amaçladım. Yükselmek ve kendimi göstermek için fırsat gözledim. Bu sıradaki en büyük isteğim ülkeler gezip görgümü arttırmaktı. Bir süre sonra padişahın hizmetinde, buradaki padişah Yavuz Sultan Selim, Arap ve Acem ülkelerini baştan başa gezmek imkanı buldum. Acem ve Arap ülkelerinden bahsediyorsa Çaldıran Seferi'ne katılmış. Orada Tebriz'i falan görmüştür. Oradan da zaten devamında da Memlukların ortadan kaldırılmasıyla beraber Mısır'ın ele geçmesi var. Demek ki Mısır'a kadar gittiğini düşünüyorum ben buradan. Burası çok enteresan. Burası benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi. Bir mimarın ne şeklini bize anlatıyor usta. Bu sırada gördüğüm her binadan, her harabeden bilgi edinip yeniden İstanbul'a döndüm. Yani oralarda gidip sadece selfie çektirmemiş, arkadaşlarıyla şakalaşmamış, baya baya gözlem yapmış usta. Daha sonra dönemin önde gelenlerinin hizmetinde bulundum ve Yeniçeri olarak kapıya çıktım. Yeniçeri olmuş. Olup Yeniçeri çektim cefayı, piyade eyledim nice gazayı. Yolumda sanatımla ve hizmetimle dahi akran içinde gayretimle, yaşıtları arasındaki gayretiyle çalıştım ta ki çocukluk çağından başlayarak yetiştim Hacı Bektaş Ocağı'ndan diyor. Bu da Bektaşiliğine, kendi Bektaşiliğine bir gönderme Mimar Sinan'ın. Ondan sonra gittiği yerleri sayıyor güzel bir şiirle. Kısa bu şiir, o yüzden okuyacağım bunu size. Rodos ile Belgrad'a azimet edip eyledik yine sağ selamet. Yolumla eylediler atlı sekban, sefer kıldım o Hacı Şahi Devran, gelip oldum yaya başı nice zaman, verildi zemberekçi başalık hemen. Yine şah eyledi azmi Alman, bu Alman seferine gitmiş ondan bahsediyor, düşman gözüne dar oldu meydan. Gelip Belgrad'a ettik sonra azmi, kızılbaş ile ettik nice rezmi. Rezim burada kükreme, aslanın kükremesi demek, yani karşılıklı olarak kükreşmişler. Tabi burada Bektaşiliğine vurgu yaparken kızılbaşlarla olan savaşın da vurgulaması İlginç bir detay o dönemin dünyasında. Bir Van Gölü hadisesi var. Van Gölü'nde Lütfi Paşa ona gemiler yapılmasını söylüyor ki karşı kıyıda, bunlar Tatvan tarafında, hemen karşı taraftaki Van'da bulunan İran ordusunu denetlemesi için o da hemen onları yapıyor kısa bir süre içerisinde ve Lütfi Paşa ona kaptanlığını da sen yap deyip görevlendiriyor. Oldukça beğeniliyor. Seferden geldiği zaman Haseki oluyor, yani paye kazanıyor. Ondan sonra yine bir şiir geliyor. O şiirde de zaten padişahın rikabında üzengisinin yanında nice zaman gittim diye bahsediyor Mimar Sinan. Ondan sonra o meşhur Karabağ'dan, yani Moldova seferi geliyor. Orada Prut Nehri üzeri köprü yapılması gerekiyor. 13 günde bir köprü yaptı söylüyor Mimar Sinan kendi ağzıyla. Burada küçük bir sürtüşme oluyor. O sürtüşmeden de haftaya bahsedeceğim. Ama ilginç, Lütfi Paşa'yı her ne kadar kendisine bir veli nimet saysa da onun talebine karşı çıktığı için biraz da mahcup oluyor. Ki zaten İstanbul'a döndüğü zaman da mimar başılığa yükseliyor Mimar Sinan. Ondan sonra yine uzunca bir yapılar listesi verdikten sonra İstanbul'a suyun nasıl getirildiğinden bahsediyor. Süleymaniye Camisi'nin nasıl yapıldığını bahsediyor. Hatta bu bahsettiğim o 4 tane sütunun nasıl getirildiğinden bahsediyor. Yani bunların hepsini detaylı bir şekilde girerek anlatmış. Ben şimdi burada hani hem süreyi de çok fazla aşmak istemediğimden hem de ön program olduğu için çok fazla detaya girmeyeceğim. bu bahsetmiş olduğum şeylerde o ruh durumlarıyla alakalı olarak. Ama şu en son mimarbaşı olması konusunda kendisine bir seçenek sunulduğunda içine düştüğü ruh durumunu da biraz anlatayım. Ondan sonra da yavaş yavaş bağlayalım. Bu hafta böyle kısa olsun. Önümüzdeki hafta çünkü çok sağlam ve bomba bir bölüm geliyor efendim. Yeniçeri ağası beni çağırdı ve Paşa Hazretleri seni baş mimar yapmaya karar verdi. Kabul ediyor musun? Etmeyeceksen kendisine verilecek bir cevap hazırla dedi. Gerçekte bunca yıl emek verip ve bağlandığım asker ocağından ayrılmak bana hüzün verecek. Ancak çeşitli camiler inşa edip dünyaya ve ahirete hizmet edeceğimi düşünerek kabul ettim diyor. Bu ilginç. Askerlikten de vazgeçmek istemiyor. Bence askerlikten vazgeçmek istememesinin sebebi çok fazla yer gezme ihtimali. Çünkü nispeten artık yaşı da ilerlemiş. Yaşının ilerlemesiyle beraber çok ön saflarda da savaşacak bir durumu yok. Hal böyle olduğu zaman da biraz daha arka tarafta belki de bu askeri seferleri turistik bir gezi gibi görüyordu. Bilmiyorum. Tabii bir de kardeşlik bağı oldukça yüksek Yeniçeriler arasında. Önümüzdeki hafta bunu da anlatacağım sizlere. Genelde şöyle düşündüm. Önümüzdeki haftadan başlayacak programı. Önümüzdeki hafta sadece Mimar Sinan'ın mimarlıktan önceki hayatına, çeşitli tartışmalara, işte özellikle onun menşei konusuna çok değinmek istiyorum. Orada çok ilginç saptamalarım var. Rum, Ermeni veya işte Karaman Türk'ü vesaire, bunlar çeşitli yakıştırmalar var. Bunlardan bahsedeceğim. Ondan sonra çocuklar nasıl devşiriliyordu? Mimar Sinan nasıl devşirilmiş olabilir? Bundan bahsedeceğim. İstanbul'a geldiğinde, ilk geldiğinde neler görmüştür? Onlardan bahsedeceğim. Yani oldukça katmanlı bir şey olacak. O bu bahsetmiş olduğum rütbeler, Atlı Sekban, Yayabaşı, Zemberekçibaşı, Haseki vesaire, bunların görevleri neydi? Ne yaparlardı? Ayrıcalıkları neydi? Bunlardan bahsedeceğim. Ve onun yolunu açan, vizyonunu genişleten insanlardan bahsedeceğim. Benim de çok içime sinerek yaptığım bir program olmadı. Zira dosyalar içerisinde bunları size sunmaya arzu ediyorum. Ama işte olmayınca da bu haftayı böyle boş geçmek istemedim. O yüzden affınıza sığınıyorum. Umarım beğenirsiniz. Benim pek içime sinmedi ama varsa sizin de böyle bu program özelinde eleştirmek istediğiniz veya önümüzdeki hafta başlayacak olan Mimar Sinan dosyasında merak ettiğiniz şeyler lütfen sosyal medya hesaplarından sormaktan çekinmeyiniz efendim. Emrinize hazır ve nazır bir şekilde bu soruları cevaplamayı kendime bir borç ve aynı zamanda bir saadet kaynağı belirlerim efendim. Öyleyse artık yavaş yavaş vedalaşalım. Buradan herkese sağlık saat dolu bir gün dilerken yarın yayınlanacak Tarih Dergisi ve önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Mimar Sinan dosyasıyla görüşünceye dek mutlu kalın, esen kalın, sağlıklı kalın efendim.